Ayrım 3. Sayfa 35. 3. Eğer Medorus o sabah Agora'da olanları bana daha önce anlatmış olsaydı, Sidonya'nın merhametli kurtarıcısı olamazdım ama iyi bir dayaktan kurtulmuş olurdum. Şimdi düşündüğümde gün o kadar da kötü bitmemişti diyorum. İskenderiye pazarının olduğu gündü ve Theon, Medorus'la birlikte alışverişe gitmeye karar verdi. Hipatia son zamanlarda sık sık din tartışmalarına sahne olan Agora'nın kalabalığından hiç hoşlanmıyordu ve kutsal felsefeyi halka anlatarak kirleten şarlatanlarla dolu olduğunu söylüyordu. En çok sanatçılar ve kuyumcuların bulundukları yere gitmekten hoşlanıyordum. Orada tüm deltada yapılmış olağanüstü şeyleri görebilirdiniz. Cam vazolar, kabartma nakşedilmiş süs taşları, ketenden ve yünden brokarlar, pamuk ve ipekten etoller, seramikler, esanslar, sandaletler, kunduralar ve şahane mücevherler. Özgür bir adam ve bir filozof olduğumu hayal edip şehrin seçkinlerinin giydiği safran rengindeki togalara durup bakardım. Onlardan birini giydiğimi ve karıma bir bilezik aldığımı düşlerdim. Gerçeklikten bu kadar uzak bir şey olamaz. Kaba, kısa tünik giymiş bir köleydim ve aşık olduğum kadın mücevherlerden hiç hoşlanmıyor, sade toga ve beyaz tünik dışında elbiseleri ve etolleri nadiren giyiyordu. O gün pazara gitme sırası bende değildi. Theon'la Medorus yoldan geçenlerden sakınarak ve tüccar tezgahlarının dar sokaklarda bıraktığı çukurların arasından kıvrılarak gitmişler, tezgah aralarında dolaşarak ürünlere bakıyorlarmış. Theon'un gözüne kuru incir ve hurma sepetleriyle birkaç kavanoz bal çarpınca durmuş. Tereddüt etmeden pazarlığa girişmiş. Bu sırada Medorus yakındaki baharat, şarap, Hint yağı, susam ve zeytin satan tezgahlara bakıyormuş. Taze sebzelerin satıldığı sokağa geçerek et ve kuru balık satılan yere varmışlar. Kalabalıkta başka türlü olamayacağından sakince alışverişlerini yapıp o kokuşmuş yerden ayrılarak çok daha hoş olan ekmek fırınların bulunduğu yere gitmişler. Fırından yeni çıkmış çöreklerin kokusu iştahını kabartmış olsa da Medorus sepetlerce arpa ve buğday ekmeğinden sabırla sakınarak alışverişi tamamlamak üzere olan efendimizi beklemiş. Dar sokaklardan çıkıp insanlar, satıcılar, hatipler ve dilencilerle dolu şehrin muazzam agorasına girmişler. Orada İskenderiyeliler imparatorluğun en sulu haberleri ve dedikoduları hakkında yorum yapar ve yayarlardı. Orası aynı zamanda politika, felsefe ve yerel yönetim hakkındaki önemli konuların tartışılmasına sahne olurdu. Bir grup Hristiyan, İskenderiye Episkoposu'nun ikamet ettiği Sezaryum'un önünde ölülerin yakıldığı yerin etrafında bir grup paganla tartışıyorlarmış. Timoti'nin ölümü ve yeni Episkopos Theophilus'un gelişiyle Hristiyanlar çok daha faaldiler ve geçmişteki saygının yerini tahrik almıştı. Şehirdeki paganların tanrılarıyla dalga geçme ve pagan adetleriyle alay etme fırsatını asla kaçırmazlardı. Hristiyanların önünde Ammonius adlı bir keşiş varmış. Siyah yırtık pırtık bir cübbe giymiş. Onun ve arkadaşlarının boyunlarında tahtadan haçlar varmış. Tezahürat yapan kalabalığın galeyanına gelip onları çevreleyen eski tanrıların heykellerini ima ederek paganlara bağırmış. Tanrılarınız böyle değil, bunlar yemek yiyor, içiyor ve sevişiyor, insan gibi davranıyorlar. Hristiyanlar bu ifadeyi alkışlamışlar ve gülmüşler. Onun gibi giyinmiş başka birkaç kişi dışındakiler mütevazi görünüyorlarmış. Paganlar onları yuhalamış. Onlar şehrin üst sınıfını oluşturuyordu. Erkekler tertemiz togaları ve tünikleriyle, kadınlar ise güzel etoller ve değişik toplanmış saçlarıyla zarafet ve statülerini sergilerlerdi. Bu grubun sözcüsü alay ederek, "Eğer tanrılarım yiyor, içiyor ve sevişiyorsa ne mutlu onlara." Kalabalık gülmüş ve ona tezahürat yapmış. Bu ince alayı mizah duygusuyla algılamaktan uzak olan Ammonius yanındaki Serapis heykelini göstererek, kafasına taç yerine çiçek saksısı takan bir tanrı nasıl otorite sağlayabilir ki? Bu sefer Hristiyan grup gülmüş, hakarete uğramış, paganlarsa ciddileşmişler. Tüm iyi filozoflar gibi tartışmaları seven Theon, dinlemek için paganlardan oluşan grubun arasına karışmış. Paganların sözcüsü cevap vermiş. Hristiyanlar, bu ne küstahlık? Sirkte aslanlar tarafından kovalanıp düşürüldüğünüzde hoşgörü ve saygı diye bağırırdınız. Şimdi özgürlüğünüze kavuşunca tanrılarımıza mı hakaret ediyorsunuz? Paganlar onu alkışlamışlar. Ammonius cüretkar ve kendinden emin davranışlarla bağırmış. Tamam, bu kadar yeter. Dinleyin. Bırakalım tanrı konuşsun. Demiş, alevler içindeki yakılma yerinin başına geçip Şimdi bu odunların üzerinden geçeceğim. Gerçek olan benim tanrımsa bunu yanmadan başaracağım. Eğer tam aksine sizin tanrılarınız gerçekse eminim beni bir domuz gibi kızartabilir. Şaşkınlık ve hayret sesleri duyulmuş. Hristiyanlar Galileci'ye hayranlıkla bakarken Theon'un da aralarında olduğu paganlar birbirlerine bakarak bu rezilliğe neden giriştiğini anlamaya çalışıyorlarmış. Bu teklif karşısında şaşkına dönen pagan bağırmış. Delilik bu. Şimdi anlayacağız diye cevap vermiş Hristiyan. Bir an yoğunlaşarak haç çıkarmış ve gökyüzüne bakmış. Tahta haçı ellerinin arasına alıp öpmüş. Ortalık sessizliğe bürünmüş ve Ammonius kendi alevlerinin üstüne atmış. Sağlam ve hızlı adımlarla korların üstüne basarak ateşler içindeki yakılma yerini birkaç saniyede geçmiş. Karşıya vardığında sandalyetlerinin tabanlarında dumanlar çıkıyormuş ve mantosunun ucu tutuşmaya başlamış. Derhal söndürmeye koyulduğu sırada Hristiyan kalabalık zafer coşkusuyla ''Mucize, mucize!'' diye bağırıyorlarmış. Medorus çok etkilenmiş. Theo'nun suratında iğrenme ve kınama karışımı bir ifade varmış. ''Nasıl aceleyle geçtiğini görmediniz mi?'' diye protesto etmiş pagan. Tantana yapan kalabalığın karşısında. İstese de yanamazdı. Adamın söylediklerinden rencide olan birkaç Hristiyan onu zorla korların dibine sürüklemiş. Çaresizlik içinde kurtulmaya çalışırken hayır hayır diye bağıran adama gülüp hadi ateşlerin içine, tanrılarına şimdi yalvar. Hayretler içinde olanları seyreden Theon insanları yararak saldıranlara yaklaşmış ve durdurmaya çalışmış. Bu adamı hemen bırakın sizi sersemler. Sen sus pagan yoksa seni de atarız diye tehdit etmiş Hristiyanlardan biri öfkeli bakışlarla. Zaten yaşlı olan filozof korkarak geriye doğru bir adım atmış. Paganların sözcüsünün Hristiyanlara karşı dayanacak daha fazla gücü kalmamış ve ateşlerin içine itilmiş. Ayağa takılıp Hristiyanların kahkahaları arasında korların ve ateşin üzerlerine düşmüş. Adam ayağa kalkıp ateşler içinden koşarak korların içinden çıkmış. Diğer paganlar yanan kıyafetlerini söndürmek için yanına koşarken coşkulu Hristiyanlar zafer çığlıkları atıyorlarmış. Theon dehşet içinde olanları seyrediyor, sanki aklı bu sahnenin gerçekten olduğunu kabul etmeyi reddediyormuş gibi kafasını iki yana sallıyormuş. Ammonius kazandığı zaferin gururuyla gülümserken bir grup genç bu yeni ve güçlü inancı merak ederek yanına yaklaşmışlar. Müsamaha ile onlara sormuş, ''Ey inançsızlar, inanmanız için illa birinin ateşler içinde yanması mı gerekiyor? Tapınağa girin.'' demiş Sezaryum'u kastederek ve Tanrı'yı dinleyin. Theon olanların karşısında yıkılarak geri çekilmiş ve alışverişe orada son vererek eve dönmüş. Medorus gurur ve tatminle dolu bir şekilde onu takip etmiş. Medorus oralarda Efendimizle gezip bu ilginç olaylara tanıklık ederken ben evde kalmıştım. Üstüne üstlük Hipatya'nın bana ihtiyacı olmadığından bütün gün Aspasius'a ev işlerinde yardım etmiştim. Bunu yap, diğerini getir, öyle değil, çok dikkatsizleştin. Artık çocuk değilim diyerek kızarak düşündüm. Onca zaman Hipatya'ya eşlik edip önemli konuşmalara şahit olmuştum ki artık bir erkek olduğumdan emindim. Emir almaktan nefret ediyordum. Emirler efendimden gelmiyorsa daha da nefret ediyordum. Öfkeme o kadar kapılmıştım ki Theon ve Medorus geldiklerinde efendimizin yüzündeki ciddiyeti fark etmemiştim. Hipatya ve Theon birlikte yemek yediler ve öğle vaktinin çoğunu zar atıp sohbet ederek geçirdiler. Aspasius'un emri üzerine kendime çalışma odasının temizliğine verdiğimden onlara hizmet etmedim. Günün ortasında tüm köleleri evin içindeki avluda topladılar. Ben biraz geç kaldım ve gittiğimde herkes ayakta, Theon'un önünde sıraya dizilmişti. Aspasius, Medorus, Sidonia ve Sira. Hipatya babasından uzakta avlunun sonunda izliyordu ve tedirgin bakışlarından endişelendiğini görebiliyordum. Diğer kölelerin yanına giderken ne olmuş olabileceğini düşünüyordum. Ben de sıraya girince Theon konuşmaya başladı. ''Kimin bu?'' diye sordu elindeki küçük metalden yapılmış haçı göstererek. Ses tonu çok sertti ve onu daha önce hiç böyle görmemiştim. ''Bir haç mı? Tüm bunlar bir haç için mi? Ne ilginç!'' diye düşündüm. Ne Theon ne de Hipatya daha önce bir dine karşı hoşgörüsüz davranmamıştı. Hipatya'nın Hristiyan öğrencileri bile vardı. ''Kimin bu?'' diye sordu. Düşüncelerimi bölerek sesini daha da yükseltti. ''Kimin bu?'' ''Ne önemi var ki?'' diye cevapladım içimden. ''Acaba nereden çıktı?'' Hiçbirimizden ses çıkmamıştı ve bazıları kendilerini ele verebilecek yüz ifadelerini saklamak için yere bakıyordu. Ortam çok gergindi. O kadar gergindi ki Hipatya araya girdi. ''Bu bırak artık, senden rica ediyorum.'' Theon biraz da olsa sakinleşti ve elinde tuttuğu küçük haçı bize tekrar göstererek bağırdı. Hristiyanlar bugün bir adamı Agora'da ateşe ittiler. Anlıyor musunuz? Onu canlı canlı yakmaya çalıştılar. Normalde sakin olan yüzünden acısı ve öfkesi okunuyordu. Haçı hiddetle yere atıp bağırdı. Bunu evimde görmek istemiyorum. Theo'nun evinde istemiyorum. Haç yere düşünce herkesin şaşkın bakışları altında Sidonia yere haçın üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Onu bana ver diye bağırdı Theon ona yaklaşarak. Bu nesnenin evime girmesine izin vermeyeceğim. Sidonia gözyaşları içinde karşı koydu ve kafasını sallayarak reddetti. Onu bana ver diye tekrar bağırdı. Olanları seyrederken Sidonia'nın cesaretine hayran kalmıştım. Medorus dahil diğer köylülerden hiçbiri kıpırdamıyordu ve tam Hipatya araya girecekken hala anlayamadığım bir cesaretle araya ben girdim. Öne bir adım atıp efendimin önünde diz çöktüm. Efendim, sizden kölenize merhamet etmenizi rica ediyorum dedim. Ayağa kalk Davos, bunun seninle bir alakası yok diye araya girdiğime şaşırarak cevapladı. Sonra dikkatini yine Sidonia'nın üstüne topladı ve kaldığı yerden devam etmesine fırsat bırakmayıp düşüncesizce ağzından şu kelimeler çıktı. Ben de Hristiyanım. Davos diye Hipatya şaşkınlık içinde bağırdı. Ne dedin sen dedi Theon duyduklarına inanmayarak. Ben de inanmıyordum fakat cesaretim içimde yatan bir değeri uyandırmıştı. Bu kadın inandıkları uğruna kendini tehlikeye atmıştı. Ben ise neden olduğunu bilmesem de bu cesaret ve itaatsizlik eyleminin bir parçası olmak istemiştim. Ben de Hristiyanım diye tekrarladım ve ekledim. Kölenize karşı merhametli olun ve ikimizin yerine beni kamçılayın. Bu yaptığım daha da büyük bir aptallıktı. Daha önce çiftlikte yaşadıklarımın bir meyvesiydi ve Theon bizi asla kamçılamazdı. Küstahlığım ve cehaletim onu gerçekten kızdırmıştı. Merhamet mi? Diye sordu gücenmiş ve şaşırmış bir halde. Şimdi siz Hristiyanlar bize merhameti mi öğretmeye çalışacaksınız? Ben şimdi sana merhameti öğretirim. Tekrar dizlerinin üstünde yerde duran Sidonia'ya dönerek bağırdı. Kamçıyı getir. Sidonia ayağa kalktı ve elindeki haçla avludan koşarak çıktı. Diğer köylüler ne yapacaklarını bilmeden şaşkınlıkla izliyorlardı. Tüneyimin üst kısmını çıkardım ve yerde diz çöktüm. Yarı çıplak bir halde cezalandırılmayı bekledim. Korkmuyordum. Sidonia'yı cezalandırmaktan kurtarmıştım. Bu beni gururlu ve azimli bir adam gibi hissettirmişti. Ayrıca Hipatya'nın babasını vazgeçirmeye çalışıp benim için nasıl şefaat ettiğini duymuştum. Baba lütfen senden rica ediyorum bu mantıksızlığa bir son ver. Baba lütfen. Fakat Theo'nun gözü dönmüştü ve kızını dikkate almadı. Sidonia kamçıyı getirince sırtıma yaklaştı. Sertçe kamçıladı. Yakınmadan bir erkek gibi cezamı çektim. Hipatya bakmaya gücü yetmediğinden kafasını çevirdi. Theo'nun işi bitince kızının eşliğinde geri çekildi. Medorus sessizce kalkmama yardım etti ve acılar içinde günün kalanını geçirdiğim odama gittim. Kendimi hem aşağılanmış hem de aptal gibi hissediyordum. Hristiyan değildim ama ya olsaydım? Herkes istediğine inanmakta özgür değil mi? En azından Hipatya böyle düşünüyordu. Hiçbir zaman bir inancı eleştirmedi ve derslerinde herkese hak ettiği saygıyı gösteriyordu. Theon eski tanrıların ayinlerini yapardı ama sık sık eve çağırdı. Hristiyan arkadaşları vardı. Görmüştüm ama adam yaşlanıyordu. Hristiyanlar şiddete başvuruyorlardı ve İskenderiye özgürlüğünün sonuna doğru yaklaşıyordu. Gece oldu ve Medorus bana yemek getirdi. Ben isteksizce yemek yerken o yatağıma sırt üstü yatmıştı. Sırtım yanıyordu ve bana baba kızın olanlar hakkında konuşmalarını anlattı. Hipatya açı ölçerle gökyüzünü incelerken yaşlı filozofa bir bakış atmış. Haklıydın, beklemeliydim demiş Theon kızına yaklaşmak niyetiyle. Bunu sen öğretmiştin. Bana ne oldu bilmiyorum. Artık ne insanları ne de bu şehri anlıyorum. Ne oldu bu şehre? Artık onu tanıyamaz oldum deyip kederle iç çekmiş. Hipatya bu açıklamadan sonra duygulanarak ona bakmış. Theo'nun pişmanlığı ve yorgunluğu yüzünden okunuyormuş. Sonra sessizce çalışmalarına dönmüş. Medorus'un bu anlattıklarından sonra olanlardan dolayı daha fazla cezalandırılmayacağımı öğrenip rahatladım. Yemeğimi bitirince Medorus tabağımı götürdü ve ben de bir müddet sadece yaptıklarımı düşündüm. Neden öyle davrandığımı anlamıyordum. Bir dürtüydü. Gözümün önünde olup bitenlere karışma ihtiyacıydı. Sessiz kalmak her seferinde daha zorlaşıyordu. Alkışlamamaya ya da yuhalamamaya izin verilmeyen hayatı bir seyirci gibi izlemekten yorulmuştum. Köle olmak her geçen gün zorlaşıyordu ama o an başka bir seçeneğim yoktu. Bu düşünceleri aklımdan kovmaya çalışırken Medorus döndü. Günlük işleri bittiğinden yatağına oturdu ve bana sabah Agora'da olanları anlattı. Ammonius'un parlak ışıklarla sarılmış halini görseydin, onlar alevdi şapşal diyerek hikayeyi anlatırken eklediği süslere sinirlenerek böldüm. Öyleyse neden o pagan gibi yanmadı? Söylesene. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Ammonius ve kahramanlığı ilgimi çekmemiş değildi ama onun yüzünden kamçı yediğim de bir gerçekti. Aslında onun suçu ve benim ahmaklığım yüzünden olmuştu. Başka şeyler de gördüm diye devam etti Medoros. Korların üstünde yürürken kafasının hemen tepesinden bir güvercin uçtu. Bunda olağanüstü ne var? Anlamıyor musun? O kutsal ruhtu. Tam bu sırada biri dışarıdan odamızın perdesini açtı ve kapıda Hipatya belirdi. Her zamanki gibi beyaz bir toga giymişti ve bir elinde küçük bir kavanoz, diğerinde ise bez parçası vardı. Kutsal ruh kesinlikle o diye düşündüm. Medoros da hemen ayağa kalktık ve ona bakarak. Dışarı çık dedi. Hemen odadan çıktı ve Hipatya ile baş başa kaldık. Duvardaki kandilin içindeki ateşten gelen loş ışık odayı aydınlatıyordu. Sıcak ve titrek. Sessizliğimi koruyarak emir vermesini ya da azar işitmeyi bekledim. Sonra gözlerime baktı. Otur dedi. Yataklardan başka oturacak yer olmadığından ve efendimin önündeyken oraya oturmamın iyi bir fikir olmadığını düşündüğümden yere diz çöktüm. Odama niçin geldiğini bilmediğimden tedirgindim. Eğil. Emrini yerine getirdim ve arkama eğildi. Yanında getirdiği kavanozun kapağını açtığını duydum ve yaralarıma bir tür merhem sürdüğünü hissettim. Nasıl da yanıyordu. Hipatya çok hafifçe sırtımı temizliyor ve tedavi ediyordu. Bağırmamak için dilimi ısırıyordum. İçi de dışı da o kadar güzeldi ki, uzak olduğu kadar yakın, yaralarımı tedavi ediyordu. Bir kölenin yaralarını. Hipatya, kafamı nasıl da karıştırmıştı. Söyle Davus, Hristiyan olduğundan emin misin diye sordu. Nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum. Dedim, soru üzerinde biraz düşündükten sonra. Neden? Eğer Hristiyan olduğumu söylersem size yalan söylemiş olurum hanımefendi. Eğer olmadığımı söylersem babanıza yalan söylemiş olurum ve hangisinin daha kötü olduğundan emin değilim. Hipatya verdiğim cevaba güldü. Öyleyse hiçbir şey söyleme diye karar verdi. Merhemi sürdükten sonra ayağa kalktı ve kafamı cana yakın bir şekilde sıvazladı. Sonra tekrar konuşmaya başladı. Davus, efendinin çok üzgün olduğunu bilmeni isterim. Olanlara senin incindiğin kadar o da incindi. Kelimeleri, tedavi edişi ve saçlarımın arasından geçip beni okşayan eli kalbimi öyle bir ateşe vermişti ki. Sonra bir şey dikkatini çekti ve odanın bir köşesine doğru gitti. Kürelerim! Davus, nedir bu? Hiçbir şey efendim, sadece saçmalık, dedim utanarak. Bir yandan elini alırken, bu Ptolemy'nin sistemi diye heyecanla bağırarak. Bana gezenlerin ikilemini anlamamda yardımcı oluyorlar diye açıkladım özür dilercesine. Bunu sen mi yaptın? Sizin öğretilerinize dayanarak yaptım efendim. Hala çok eksikleri var. Davus diye konuşmamı böldü şaşkınlıkla ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Bir an gerici döndürerek düşünceye daldı. Yüzündeki ifadeden kafasında neler kurduğunu çözmeye çalıştım. Sonra tekrar gülümsedi ve gerici bana verdi. Yarın bunu sınıfa getireceksin ve öğrencilerime göstererek ne olduğunu açıklayacaksın. Bir şey söylememe fırsat vermeden döndü ve odamdan çıkarken iyi dinlen Davus dedi. Küreler elimde dona kaldım. Kafamdan binlerce düşünce geçiyordu. Onca zengin öğrenciye ne diyecektim? Evrenin modelini Ptolemy'ye göre yapan bir köle hakkında ne düşüneceklerdi? Ya iyi bir iş çıkaramadıysam? Bir yandan da bu herkese bir kölenin aklının neler yapabileceğini gösterme fırsatıydı. Ben, köle Davus, İskenderiye'nin filozofu Hipatya'yı şaşırtmıştım. Ve benden sınıfını anlatmamı istemişti. Belki bu dersten sonra halkının bir parçası olacaktım. Belki beni sınıfındaki bir kişi daha olarak görecekti. Hipatya, bu kadar büyük hayaller kurmamı ve sınırları aşmamı sağlayan öyle büyüleyici bir gücü vardı ki. Varlığı, edası ve kelimeleri beni kah en tatlı özgürlüğe sürüyor, kah teslimiyetin en acısına. Fakat yaptığım çalışmayı gördüğü o gece varlığımın içine umudun tedirginliğini, fırsatın kıvılcımını yerleştirdi ve tüm gece gözümü kırpmadan ertesi günü düşündüm.